Merhabalar, ben Illustre'dan Ercan Altun Yılmaz. Oyunlaştırma üzerine farklı düşünce yapılarını ve ilham veren konukları ağırladığımız Illustre Oyunlaştırma Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz klinik psikolog ve sosyolog sevgili Ceyda Çoban. Hoş geldin Ceyda.
Merhaba, hoş buldum.
Nasılsın?
Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Gerçekten sesinde de enerjin çok iyi geldi. Seni duyduktan sonra daha iyi oldum denir de böyle klişedir ama öyle olsun. Tekrardan hoş geldin. Hemen şöyle başlıyoruz. Küçük bir hani seni tanıyalım fesi var ama sonra da küçük bir oyun oynayacağız. Öncelikle seni çok hızlı bir tanıyabilir miyiz?
Tabii, sizin de söylediğiniz gibi klinik psikoloğum ve sosyoloğum. Kurumsal bir firmada eğitmenlik yapıyorum, davranışsal eğitimler veriyorum. Bir yandan da terapi ayağım devam ediyor. Böyle bir süreç içerisindeyim.
Süper. Hemen o zaman seni biraz daha oyunla tanıyalım mesela. Sana hemen bir seçenek sunacağım. Belki hani daha önceki podcastlerimizden de dinlemişsindir. Hem bir klasik geleneksel oyun iki tane soracağım. Sonra nedeniyle beraber hangisini seçtiğini söyleyeceksin. Ve işte bir de dijital oyunlar ve bir tane de işte oyunlaştırma ödülü soracağım. Neden onu seçtiğini de bizle paylaşacaksın. Hazır mısın?
Hazırım.
Hadi bakalım, oyunla başladık. Şimdi çok kolay ama hani tahmin ediyorum sen enteresan bir seçim yapabilirsin. Benim özellikle geleneksel oyunlar arasında çok beğendiğim bir oyun var. Hemen onu soracağım sana hazırsam. Körebe mi, seksek mi?
Seksek.
Seksek. Bekliyordum bunu. Peki neden?
Hiç düşünmedim yalnız. Hemen seksek diye
Tahmin
gittim.
ediyordum. Tahmin ediyordum. Saklambaç diyecektim aslında da. Hani dedim seksek diyeyim çünkü seksek oynamışsındır diye düşünüyorum.
Evet, yani çocukluğumda favori oyunlarımdandı zaten. Yani neden seksek? Seksek de çünkü hem bireysel olarak var olabiliyorsun hem ekiple birlikte olabiliyorsun. Yani yalnız kaldığımda da çok oynadığım bir oyundu. Hatta hala kareler gördüğümde böyle yerde bir böyle 1, 2, 3, 4 diye sıralanmasa bile kendi kendime seksek oynadığımı buluyorum mesela. Hani şey değil, numaralandırmaya bile ihtiyaç duymuyorum. Şu an bile bir yerde bir şey gördüğüm zaman seksek oynayabiliyorum. Hala hissettiğim ve çok sevdiğim bir oyun. Bana iyi geliyor.
Ne güzel. Yani gerçekten hayatı oyun gibi görmek, oyunlaştırmaya da yakın bir konu. Özellikle havalimanlarında falan böyle seksek yerleri koyuyorlar. Görüyorum böyle bazen büyük insanlar hani böyle bayağı hani bizim yaşımızdan da yüksek böyle insanlar oynuyorlar böyle. İnsanlar ters ters bakıyor. Onu çocuk için koydular. Sen ne oynuyorsun diye. İçindeki çocuğu öldürmemiş adamcağız. Niye kızıyorsun yani sonuçta?
Evet, her yerde mümkün yani onu görmemiz ve aslında çok keyifli. Gördüğümüz zaman biz heyecanlanmıyor muyuz? Biz düşünün mesela öyle birini, yaşlı birini seksek oynarken görsek ne oluruz? Böyle içimiz cıvıl cıvıl oluyor, çocukluğa götürüyor bizi. O yüzden oyunun yaşı yok dediğimiz şey aslında burada karşımıza çıkıyor.
Evet, birinin lafıydı. Bernard Shaw muydu? Tam hatırlayamadım. Yanlış da söylüyorlar ama hani ya yani oyun hani yaşlandığımız için değil, oyunu bıraktığımız için yaşlanırız diye. Çok güzel bir sözdür. Oyunu gerçekten hayatımızdan yaşlantı çıkartıyoruz ama bir sürü faydasını da çıkartmış oluyoruz. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Biraz burada dijital oyun soracağım sana. Bakalım çok merak ediyorum çünkü. Normalde FIFA mı PES mi soruyorum falan ama sana FIFA PES sormayacağım. Sana PUBG mi LOL mü diye soracağım. Hadi bakalım.
PUBG mi LOL mü? İkisini de oynamadım desem.
Ama birini seçmek zorundasın desem.
O zaman PUBG diyeceğim.
PUBG oyna ama PUBG kesin oynaman lazım. Ya podcast bitince hani telefonu
Hemen
bilgisayarın
başlayacağım.
yanına. Aa, çok çok keyifli gerçekten. Hani ben bağımlılık bile yapabilir korkuyorum. Allah'tan hafta sonu yakınız. Belki hafta sonu toparlarsın. PUBG
Gerçekten
müthiş.
bu kadar mı?
Ya LoL biraz daha stratejik. Yani League of Legends. Tabii hani biraz daha zaman ayıran gerekme. Hani bir de zaten aslında mobil oyun değil. Hani PUBG mobile de geldi ve müthiş yani öyle söyleyebilirim. Hakikaten telefonda denemeni öneririm. O zaman bir de oyunlaştırma ödülü soracağım sana. Çok ilginç. Bizim biliyorsun oyunlaştırma platformumuzda ödül katalogları kullanıyoruz ve hediye çekleri dışında da içsel motivasyon birazdan konuşacağız. İçsel
Evet.
motivasyon soruları soruyoruz. Mesela işte geçtiğimiz şeylerde de şey sorduk işte diyoruz ki hani işte ormana bağış mı yapmak istersin yoksa hediye çekimi istersin diye. Sana da şöyle bir sorumuz var. Şirketin reklamında oynamak ödülü mü istersin yoksa şirket adına bir ağaç bağışlamak mı?
Şirket adına bir ağaç bağışlamak olur herhalde.
Öyle mi? Ağacı da senin adına bağışlıyoruz. Ceyda Çoban diye. Tebrik ederiz.
Teşekkür ederim.
Evet.
Yani o da şey aslında varlık gösterme ibaresi olarak görüyorum ben bunu genelde. Bir ağaç dikmek, ağaç bağışlamak, varlığını sürdürmek gibi geliyor bana. O yüzden herhalde içimden o geldi.
Çok çok da güzel. Bu arada çok şaşırtıcı şekilde hediye çeklerinin yanında da Bazen onlardan daha popüler şekilde özellikle işte Barakalara Mama ödülü bizde var. Platform tarafında seçebiliyorsunuz biriktirdiğiniz puanlarla. İşte şey koyabiliyoruz işte CEO ile yemek, işte şirketin ekranında oynamak falan. Hani ayda bir tane böyle birine verebiliyoruz. Onları seçiyor insanlar. Çok böyle oyun tiplerine de uygun. Biraz da bunları konuşacağız zaten. Hani ödül dediğimiz şey bile çok göreceli yani. Bir tepsi baklava derler mesela. Acaba ödül mü ceza mı yani? Hani gibi değil mi? Böyle
Evet,
çok ödül algısı da çok değişiyor. Çok teşekkür ederiz. Güzel de bir giriş oldu. Seni de biraz daha tanımış olduk. Doğayı sevmeyeni gördük.
ben de bir heyecanlandım böyle. Hani oyun, bu da bir oyun çünkü. Böyle bir şey oldum, böyle beklemediğim bir şey geliyor. Çünkü ne desem acaba, ne olacak acaba? Ben de böyle bir heyecanlandım, iyi hissettim. Benim
Evet,
için de
evet.
güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederim.
Özellikle bu soruları da paylaşmıyorum. Önceden paylaşıyordum, şimdi paylaşmıyorum artık. Doğaçlama yapıyoruz.
Aynen.
Çünkü
Zaten
PUBG...
sesimizden de belli oluyordur muhtemelen. Hani
Aynen.
düşünüyoruz, verdiğimiz cevaplar vesaire.
Kesin gönderseydim sana PUBG mi LOL mü diye büyükler yüklerdim çünkü.
Kesinlikle. Kesinlikle bakmış olurdum zaten. Hatta şimdi merak da başladı. Muhtemelen çekim bittikten sonra ben bir inceleyeceğim. Belki de oynayacağım. Belki de bütün gün oynayacağım. Bilmiyorum ne olacak
Yandık
sonunda.
yandık. Allah'tan diyorum ya hafta sonuna yakın. En azından orada kurtarırsın
Evet.
kendini. Ya ben özellikle buradan da bağlayarak işte o hani oyunlar hakikaten yani o kadar güzel yapılıyor ki bazen gerçekten öyle bir akışa giriyoruz ki yani hiçbir şeyde olmayan bir şey. Benim hani çok dikkatimi çekmişti bir oyun açma tasarımcısı şey demişti Ceyda. Araba sürerken mesela WhatsApp yapabilirsin. Araba sürerken işte Instagram story atabilirsin. Tamam. Tehlikeli, okey ama yapabilirsin. Ama oyun oynayamazsın. PUBG oynayamazsın çünkü kaza yaparsın. Yani bütün dikkatini alıyor çünkü. Hani gözünü alamıyorsun o anda. Hani nerede ne var strateji yapman gerekiyor. Hakikaten bu attention denen, dikkat denen şeyi oyunlar kadar büyük sömüren bir şey yok. Gerçekten çok büyük bir know-how var. Sence yani oyunlaştırma ve oyunlar yani oyun duygusu gerçekten insanlarda normal bir şarttaki deneyime göre neyi daha iyi yapıyor?
Yani oyunlaştırarak şöyle daha aktif olarak varlık gösteriyor bence insanlar. Yani diğer şeyi yaparken zihnin başka bir yerde de olabiliyor ama oyunda anda olmak bence. Tamamen oyun oynarken bir şeyin içerisinde tamamen ona dahil olma hissiyatı oluyor. Yani diğer şeyleri unutuyorsunuz. Birçok oyunda kendimizi düşünelim mesela oyun oynarken ne yapıyoruz? Biri seslendiği zaman bile bazen duymuyoruz. Çünkü tamamen o oyuna kanalize oluyoruz. Tamamen varlık göstermek olarak düşünüyorum ben oyunun içerisinde olmayı.
Kendini gerçekleme diye bir teori vardı. Self-determination, onu hatırladım. Sen söyleyince. Böyle işte hani işte para ödülü değil, dışsal ödüller değil. Daha çok içsel motivasyonu tetikliyor. Ve oyunlar gerçekten o kadar çok içsel motivasyon edebiliyor ki para verebiliyoruz. Onlar da tam zıttına çevirmiş. Yani diyor ki hani işte bak Ceyda level 3 olabilirsin. Normalde işte 100 tane işte bir ekipman toplaman lazım veya işte 1 dolar ver sana açalım bu kapıyı diyorsun. 1 doları veriyorsun diyorsun ki 100 tane kim toplayacak abi zamanıma yazık diyorsun. Ama kendi girdabında yani hani o kadar içsel motivasyon olmuşsun ki parayı harcayabilir hale geliyorsun. Normalde herkes der ki en büyük motivasyon insanın paradır. Bu motivasyon tarafı da bence oyunlaştırmada çok öne çıkıyor. Sen insanın içsel motivasyonunda oyunlaştırmanın neyi tetiklediğini düşünüyorsun?
Yani şöyle motivasyon zaten oyun oynamakta olmazsa olmaz bizim için. Daha doğrusu şöyle bir şeye dahil olmakta olmazsa olmaz motivasyon bizim için. Burada da içsel motivasyon şöyle kişinin tamamen kendi iradesiyle karar vermesi. Yani şöyle dışsal motivasyonda şey var. Bir şey için yapmak onu. Yani işte para kazanmak, başka bir şey için vesaire ama içsel motivasyonda kendi tercihiyle, kendi isteyerek yapması önemli olan. Hani az önce dedim ya tamamen dahil olmak, kanalize olmak. Şöyle düşünün, birisinin isteğiyle bir şeye dahil olduğunuz zaman şey diyorsunuz, o istediği için buradayım, o istediği için bunu yapıyorum. Hep böyle bir ara şey var, arada biri var yani ama içsel motivasyon da tamamen sizin isteğinizle olan bir şey. Tamamen kendinizi veriyorsunuz, oradan keyif alıyorsunuz. Bu da oyunu da daha keyifli kılıyor. İşte ne bileyim mesela şey için de olabilir bu, spor yaparken de vardır bu. Hani İçsel motivasyon dediğimiz şey spor yaparken neyi sağlar bize? Sürekliliği sağlar. Oyunda da aynı şey geçerli. Eğer içsel motivasyonun varsa oyunu daha çok oynarsın ya da oradaki öğrenme kanallarını açarsın tamamen. Motivasyondaki olmazsa olmaz içsel motivasyon. Çünkü dışsal motivasyon zamanla bitebilir. Her zaman dışarıdan tetikleyicin olmayabilir hayatta. Ama içsel motivasyon öyle değil. Kaynak sende bir kere. O yüzden her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Bu anlamda oyunda bizim için en çok gördüğümüz şey zaten içsel motivasyon.
Doğru. Yani bu motivasyon yapma sanatı çok başarılı. Zaten oyunların 3 şifresi var derler. oyun tasarımcıları. Birincisi gönüllülük, senin de vurguladığın gibi. Yani insanı zorla oyun oynatınca o da iş oluyor. Ki oyun da işe dönebilir. Bakınız futbol veya bakınız e-spor. Yani biz e-sporla ilgili de şeyler yapacağız, podcastler. Ya yani oradaki çocuklar oyunu keyif için değil, para için oynuyorlar. Orada işin biraz daha rengi değişiyor. Ama gönüllülük çok önemli birincisi. İkincisi gelişim. Üçüncüsü de hedef ve varış diyelim. Hani bu yolculuktaki geri bildirimleri aldıkça nereye gittiğiyle ilgili daha sık bir varış noktası vermek. Bu üçlü şifre gerçekten insanın içsel motivasyonu çok tetikliyor. Ama bu yolculukta da bir akış gerekiyor. Ben özellikle sana yani insan oyunlar işte o kendini unutan, işte metrodaki durağı kaçıran, oyun oynarken o nasıl yani 2 saat 3 saat geçmiş dediğimiz şeyler tabii biraz Netflix'te falan da olabilir. Ya da işte bence makale yazarken, üretim yaparken veya bazı kitaplarda hani saatin kaç olduğunu fark etmediğimiz, işte zamanı ve mekanı unuttuğumuz şeyde akış diyoruz. Ve bana sorarsan gençleri özellikle en hızlı, en basit, en kolay akışa sokan dijital oyunlar. Tabii ki bazı bildikleri doğrular var. Bunları çok iyi psikolojik anlamda uyguluyorlar hedef kitleye. İşte o küçük başlamak, merak uyandırmak gibi. Sence bu oyunlardaki akışa sokan deneyimde ne gibi dikkat etmemiz gereken şeyler var?
Yani şöyle oyundaki akışta şöyle bir şey var. Genel olarak dediğim gibi akışta biz kendimizi tamamen ona bırakıyoruz. Aslında akışta olmak tutkuda olmak diyorum ben. Hani bir şeyin akışına girdiğin zaman tutkuyla onun içerisinde olmak oluyor. Çünkü tamamen ona kanalize oluyorsun. Keyif aldığın bir şey oluyor. Ama burada da aşamalar söz konusu bizim için. Mesela bir oyun tasarımı yaptığımız zaman, oyunlaştırma yaptığımız zaman biz de akış şeklinde yapıyoruz. Giriş, gelişme, sonuç gibi de düşünebiliriz bunu. İlk başlangıçta böyle soft bir giriş, kişinin dahil olması çok önemli. Çünkü çok zor bir oyun verirseniz mesela birisine yapamayacağını düşünüp direnç gösterebilir. Savunma mekanizması devreye girebilir. Ben bunu yapamam zaten deyip geri çekilebilir. Tamamen oyunun dışında kalabilir. O yüzden girişin soft olması, sonra zamanla zorlaşması, challenge haline gelmesi, giderek de o arada hedeflerinin olması. Çünkü oyunlaştırma dediğimiz şey belli stratejilerle aslında planlanmış bir yapı. Hani bunu siz zaten konuşuyorsunuzdur, anlatmışsınızdır daha önceki hani süreçlerinize devamlı bilgi veriyorsunuzdur zaten. Ama bizim kullandığımız şekilde kişiyi akışta tutmak aslında hep mesela hep basit değil. Çünkü hep basit olursa sıkılacak bir süre sonra. Oradaki mantık şu, kişiyi böyle başta soft bir giriş yaparak zamanla zorlaştırmak. Çünkü beyin şeyden de hoşlanmıyor. Hep aynı rutinden, düzenden, lineer bir sistemden oluşmuyor beynimiz. Hep şey istiyor böyle. Yani parçalardan farklı yollara gideyim. İşte ne bileyim labirent gibi olsun, farklı işte zorlaşsın giderek gibi bir şey bekliyor. Akış da aslında böyle bir şey bizim için. Önce yavaş bir giriş, sonra giderek zorlaşıyor. Arada işte belki işte puan toplamak gibi bir şey yapmak gibi işte çantasını dolduruyor gibi düşünelim aslında. Zamanla da bir hedefi var. O hedefe ulaşıyor ve ödüle ulaşıyor aslında sonunda gibi. Orada da bir tutku var aslında. Çünkü ödüle ulaşmak için tutkuyla ilerlemesi gerekiyor gibi bir süreç söz konusu. Biz hep akış şey diyoruz. Kişinin kendini çok iyi hissetmesi, kendini kaptırması aslında öyle düşünebiliriz.
Doğru. Yani sizin de yaptığınız özellikle bu akışın bence eğitim faaliyetlerinde de çok karşılığı var. Yani çünkü işte bu hormonal tarafta da oyunlar sevgili Profesör Doktor Sinan Canan'ın lafıdır. Benim bir canlı yayında söylemiştim. Hormon potpurisi gibi yapıyor demişti. Hormon kokteyli gibi hani düşünebilirsin oyunlaştırmayı demişti. Hani gidip bir bara söylediğinde işte şunu koy, şunu koy, şunu koy. Hani çok kıymetli 3 tane hormonu aynı anda tetikleyen tek şey oyun demişti bana. Hormon kokteyli anlamında. Hakikaten bu hormon kokteyli o kadar önemli ki insanlar da aslında öğrenme kanallarını açıyor. Yani aslında bunun biraz tarafında sana da onu sormak istiyorum. Mesela küçükken yani çok ciddi travmaları hatırlarız böyle. Çünkü çok o hormonlar çok desteklemiştir. Hani bir işte patlama olabilir ya da bir haber alma olabilir. Keza işte oyunlarda da çok keyif aldığımız bir oyunu hatırlıyoruz eğitimde. Yani ben çok duyuyorum. Yani hocam sizden bir oyun aldık. Hani konuyu hatırlamıyorum ama şu balonu attırıyordunuz ya havaya ya da işte oyun hamurlarını saklatıyordunuz ya mesela. Hani adam onu aklına kalıyor. Yani orada çünkü keyif almış. Orada dopamin salgılamış belki, serotonin salgılamış. Bence çok öğrenmenin de hormonla ilişkisi var. Ve oyunlar onu çok iyi tetikliyor ki işte siz de eğitimlerde çok sık kullanıyorsunuz galiba.
Kesinlikle yani şöyle dediğiniz gibi o hormonların böyle şey kokteyli var ama en öne çıkanı dopamin bizim için oyunlarda. Çünkü dopamin hormonu öyle bir şey ki bizi hareketlendiren hormon. Yani bizi harekete geçiren, yaptığı şeyi tekrarlatan, hatta alışkanlık edinmek için bile mesela dopamin hormonuna ihtiyacımız var. Biz oyunlaştırmayı alışkanlık edinmek için de kullanıyoruz. Mesela eğitimlerde de böyle bir şey anlatıyoruz ama mesele anlatmak değil sadece. Anlattım, tamam, dinledin ama bu benim için öğrendiğin anlamına gelmiyor. Ne yapıyoruz biz mesela? Anlattım ben teorik bilgiyi. Diyorum ki hadi arkadaşlar bununla ilgili bir uygulama yapalım. Uygulamada aslında orada bir oyun oynamak birlikte. İşte yeri geliyor kaldırıyorum, yeri geliyor oturuyorlar, işte bir şeyler üretiyorlar. Şimdi o öğrendiği bilgi teoriden artık nereye geçiyor? Pratiğe geçiyor. Biz bunu şey olarak da kullanıyoruz aslında. Öğrenmenin böyle dinamikleri vardır bize. 70, 20, 10 kuralımızdır bizim için. 100'ü tamamlamak için. İşte nedir bu? 10'luk taraf teorik bilgidir. 20'lik taraf deneyim ama nasıl deneyim? Birini gözlemlemek, işte birinden bilgi aktarımı almak gibidir. 70 de denemektir bizim için. Şimdi oyunlaştırmada da ne yapıyoruz? Denetiyoruz insanları aslında. Ve oyunlaştırmada oyun oynarken kişilerin statüsü, kıdemi, işte hangi görevde yer aldığı o kadar anlam ifade etmiyor ki bu da çok keyifli bir şey. Yani düşünün bir ortamdasınız, işte şirketin grup müdürü de orada, farklı bir departmanın idari asistanı da orada, işte farklı bir departmandaki uzman da orada. Hadi diyorsunuz oyun oynayacağız, herkes heyecanla ayağa kalkıyor ve oradaki bütün statü kayboluyor. Oradaki bütün işte ben oydum da ben buydum da kayboluyor. Konuşurken bile görüyorsunuz onları yani oradaki heyecanla birlikte. Ve şunu çok görüyorum ben. Mesela yani yaklaşık 3,5-4 yıldır eğitmenlik yapıyorum. İnsanlar da şunu görüyorum. Eğitim bitiyor, aylar geçiyor. Biz karşılaşıyoruz bir yerde mesela şey diyorlar. Hocam şu oyun ne kadar güzeldi ya. İşte orada onu yapmıştık ya o benim aklımdan hiç çıkmıyor diyor. Aslında orada bilgiyi almış oluyor kişi. Ne yapıyor? O oyunu hatırladığı zaman aslında orada anlatılan bilgi de aklında. Ve sonra konuşunca anlıyorum ki ben aslında davranışsal olarak hayatına da geçirmiş onu. Oyun bize bunu sağlıyor. Bu anlamda da hani hem o hormonlarla tekrarlatıyor. Mesela ne yapıyor? Oyunu hatırlıyor ya o zaman onu yapmıştım diyor. Dopamin hormonu salgılamaya başlıyor. Biz aslında hormon salgılamaya çok müsait bünyeleriz. Heyecanlanıyor. Heyecanlanınca ne oluyor? Geçmişteki deneyimi aklına geliyor. Aa diyor burada bunu konuşmuştuk. Bu işe yarıyordu diyor. Onu hayatında aslında pratik haline getiriyor. Bu yüzden oyunlar bizim en güçlü araçlarımızdan diyebilirim ben.
Çok çok güzel söyledin. En güzel öğrenme araçlarımızdan bir tanesi. Peki sen özellikle hangi oyunlaştırma uygulamaları kullanıyorsun ve özellikle hangi alanda sence çok fazla ihtiyaç olacak oyunlaştırmaya?
Yani şöyle alanla ilgili her alanda bir kere ihtiyaç olacak. Mesela şunu söyleyebilirim. Ben duygu yönetimi eğitimi veriyorum diyelim. Şu an verdiğim eğitimlerden bir tanesi. Ve kullanıyorum orada. Nerede kullanıyorum? Duyguları tanımada kullanıyorum. İşte bulmaca yaptırıyorum insanlara. Bulmacayı çözüyorlar. Aslında oyun oynuyorlar orada. Ama bittikten sonra 30 tane duyguyu hem terminolojik anlamda hem işte literatürde nasıl geçiyor, pratikte nasıl geçiyor öğrenmiş oluyorlar. Ama bunu ben oturup saatlerce bakın arkadaşlar mutluluk bu demek, neşe bu demek, işte hüzün bu demek, nefret bu demek diye anlatsam muhtemelen yani ne kadar diyeyim 30 taneden 3 tane 4 tanesini falan belki hatırlayacaklar. Ama bulmaca içerisinde olduğu zaman orada birbirleriyle bağlantılıyorlar, linkliyorlar. Beyin çünkü bunu çok sever zaten. Aklında kalıyor. Mesela bu duygu için. Aynı zamanda stres yönetimi veriyorum. Mesela stresle de oyun oynuyoruz. İşte stres tepkisi yapıyoruz. Herkes kalkıyor bir şeyler dolduruyor. İşte birbiriyle konuşuyor. Oyunda çünkü takım çalışması da çok önemli. Orada harekete geçiyor. Öğrenme tekniklerini de kullanıyoruz. Ya her alanda var aslında. Ya da mesela şununla bile kullanıyoruz. Bir şey öğretmek istemiyor yönetici, ekip lideri. Diyor ki ben diyor ekibimi bir arada tutmak istiyorum diyor. Bunu nasıl yapacağım diyor. Yani tamam her konuda iyiler ama benim ekibimde diyor 60 yaşında biri de var, 20 yaşında biri de var diyor. Ben bu ekibi nasıl birbirine bağlayacağım diyor. Nasıl o aidiyet hissiyatını yaratacağım diyor. Hadi oyun oynayalım diyoruz biz mesela. Burada aplikasyonlardan da faydalanıyoruz. Çünkü teknoloji artık bizim için çok kıymetli. Ne yapıyoruz? İşte aplikasyondan oyun oluşturuyoruz. İşte vermek istediğimiz bilgi, o ekip ruhunu, iletişimi, çatışma yönetimini hepsini oraya sorular bazında linkliyoruz ya da işte oyunlar bazında linkliyoruz, gruplara bölüyoruz. Hadi bunu oynayın diyoruz. Orada bir bakıyoruz gün sonunda. Çok alakasız insanlar yan yana selfie çekiliyorlar. Instagram'dan birbirlerini ekliyorlar. O güne kadar hani aynı ekipte olmalarına rağmen belki bir araya gelip sohbet bile etmemişler. Oyun aslında bu anlamda bize çok yardımcı oluyor.
Çok doğru, çok teşekkür ediyoruz. Oyunu uygulamayacağı bir alan yok hakikaten. Hani sana son sorum da şöyle, zaman da akıp geçmiş, tam 20 dakikaya doğru geliyoruz. Hani biraz daha bu oyunlaştırmanın özellikle teknoloji tarafında da oyunlaştırmanın geleceğinde sence özellikle hangi uygulamalar çok dikkatini çeker? Pokemon mesela artırılmış gerçeklikle çok eşleştiriliyor. İşte biraz yapay zeka ve chatbotlar, Türkiye'den şöyle somut örnek veremiyorum ama yurt dışında çok var. Hani biraz daha işte doğru soruyu sordukça puan kazandıran, işte sinemada harcatan chatbotlar, yani bir firmanın ödül veren ve oyunlaştıran chatbotları yurt dışında bayağı kullanılıyor. İşte bir pizza sipariş verirken bile bir ufak soru cevap yapıp ya da bir bilmece verip oradan yine indirim kuponu veren şeyler veriyor. Yapay zeka ile bunu öneriyorlar. Yani Ceyda Hanım'ın bu hoşuna gitmez. İşte şu şuna gider veya bu ufak bir çocukmuş, ona şey gibi söyleyeyim, işte Alaaddin gibi sorayım, dile benden ne dilersen, 3 dileğim var, önce şu soruyu cevapla gibi chatbotlar var. Ve bunlar da yapay zeka ile çok eşleşecek gibi gözüküyor. Senin de hani oynaştırmanın geleceğinde özellikle hangi teknoloji hayatımızda yer alır sence?
Yani şöyle yapay zeka bence zaten olmazsa olmaz olacak gibi görünüyor. Yani şeyi bile görüyoruz, telefonda girdiğimiz yerlerden sonra işte yeni öneriler oradan geliyor ya bize. İşte bir kere baktığın şeyle ilgili bir sürü reklam görüyorsun vesaire. Oyunda da bu çok önemli. Yani ben mesela bir alışveriş yaparken bile oyunlaştırılmış bir sistemden daha çok alışveriş yapmak isterim. Düşünüyorum, kendimi düşünüyorum. Biraz böyle bireysel olarak bakıyorum. Dediğim gibi ben de oyunu çok seviyorum. Keyif alıyorum. Çünkü ne oluyor? Orada şimdi bir şey tercih ederken oyunun aslında şey tarafı da var. Amigdalamıza da hitap ediyor oyun. Çünkü amigdala bizim duygularımızın merkezi. Oyun demiştik, motivasyon ve duygulardan besleniyor. Duygularımızın onaylamadığı hiçbir şeyi aslında hayatımızda gerçekleştiremeyiz diyoruz. Öğrenemeyiz. Duygularımız okeylemezse. Oyun da buna izin veriyor aslında. Şimdi ben orada ne yapıyorum? Aslında dürtüsel hareket ediyorum. Burada ne yapacağım? İşte mesela alışveriş yapacağım ya da işte sipariş vereceğim. Orada puan toplayacağım diyelim. Neyi tercih edeceğim? Yemek sepetini ya da şimdi reklam olmasın ne diyeyim mesela bir yemek sitesinden şey gireceğim. Sipariş vereceğim. Girdim. Eğer bir yer bana o yemek sitesi puan toplatıyorsa ya da işte girdiğim zaman bir oyuna beni alıyorsa, işte 2 dakikalık bir oyun oynuyorsam ve devamında bana puan veriyorsa, bir sonraki yemeğimde onu kullanıyorsam ne yapacağım ben? Diğer sitelere göre onu tercih edeceğim. Buradaki işte ödül mekanizması aslında devreye giriyor. Süreç içerisinde neler elde ediyorum? Bir de o akış dedik ya, akış aslında burada da önemli. Bana hep aynı oyunu verirse sıkılırım bir süre sonra. Derim ya bu ne ya, hep aynı oyunu oynuyorum ben de. Oynayacağım, level atlayacağım. Sonra işte mesela oynadım ya belki bir süre sonra daha fazla yemek sipariş vermek isteyeceğim bilmiyorum ki. O yüzden her anlamda karşıma çıkabilir diye düşünüyorum. Uygulamaları her yerde kullanabilirim, alışverişte kullanabilirim. Belki mesela araştırma yaparken bile kullanabilirim. İnternete girdiğim zaman mesela ben makale bakacağım diyelim ama bir oyun üzerinden bakıyorum. Ayrıştırıyor benim araştıracağım şeyi. Hem oyun oynuyorum hem beni aslında hedefe daha yaklaştırıyor. Orada bile tercih edebilirim. Oyun aslında hayatımın her yerine kullanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi böyle birazcık şey gibi oldu. Dağınık dağınık anlattım ama düşündüğüm zaman mesela aklınıza gelen bir şey varsa belki hani şurada olurum oyun dediğiniz bir şey varsa onunla ilgili de konuşabiliriz ama sanki hayatımın her yerinde oyun kullanabilirim. Yani ayakkabımı bağlarken bile oyunlaştırabilirim mesela.
Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Olmaz mı? Zaten aslında hayatın her yerinde hedeflerle ilgili küçük oyunlar koyuyoruz. Annelerimiz diyorum ben hep en iyi oyunlaştırmalar. Yani bir çocuğa odasında toplatıyor, yemek yediriyor. Dediğin gibi dışarı çıkartırken de hep bir oyunla yapabiliyorsun. Hayatı da bir oyun olduğunu bir zaman içinde anlıyorsun zaten aslında bu anlamda. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben Gabe Zuckerman'ın bir sözü var. Onunla kapatmak istiyorum. Yani oyunlaştırmanın diyor, işte Amerika'daki en ünlü oyunlaştırmacılardan bir tanesidir. Gamification Co. sitesini yönetir. Oyunlaştırmanın %75'i psikoloji bence. Bırak diyor hani %25'i teknoloji. O yüzden sana sadece bir sonunda teknoloji sordum ama teknoloji bağımsız. Hakikaten bu oyunlaştırma insanı doğru tanımak, doğru insana doğru ödülü vermek, doğru insanın davranışlarını uzun vadeli alışkanlık için tasarlamak, doğru kurgulardan geçiyor ve bunlar da oyunlaştırma teknikleri çok öne çıkıyor Ceyda. Çok teşekkür ederiz. Son olarak bize
Ben
paylaşmak
teşekkür
istediğin
ederim.
ne vardır? Oyunlaştırma için bize ne dersin?
Yani hep şey vardır ya, böyle çok klişe gibi ama hayat bir oyundur diyoruz ya, biz bunu böyle klişe bir cümle gibi görüyoruz ama bence hayatın tadını çıkartmak oyunu bilen insanların yapabileceği bir şey. Çünkü yolda yürürken bile, hani zıplıyorsanız eğer ya da işte keyifliyken işte elinizdeki şeylerle müzik çıkartabiliyorsanız, ses çıkartabiliyorsunuz, oradan ritim bulabiliyorsanız ya da yanınızdakiyle işte hemen el şakalarıyla bir oyun biliyorsanız eğer, o hayatı keyifli hale getiriyor. O yüzden oyunun hayatımızın her yerinde olması ve yaşının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım oyunlaştırmanın daha da yaygınlaştığı günlerimiz olur. Daha keyifli bir hayatımız olur. Çünkü oyunlaştırmanın keyif olduğunu düşünüyorum.
Çok doğru söylüyorsun Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel günlerde tekrardan buluşmak üzere.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. İnşallah farklı konularla, farklı konuşacağımız şeylerle bir araya geliriz tekrar.
Teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.